Muğla ve Antalya çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak. Bazı merkezlerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara ve Malatya 5, İstanbul 8, İzmir 13, Bursa 9, Edirne ve Diyarbakır.
Türk tarihinin izinde.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Özden Koş, ben Sedat Ağoğlu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Refik Turan hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, hocamızla sohbetimize az sonra başlayacağız. Önce ben sizlere hep yaptığımız gibi telefon numaralarımızı anımsatayım. 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız, yorumlarınız, sorularınız için. Belge geçer numaramız 463 32 84. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Bir de kısa mesaj numaramız var. 535 472 60 11. Değerli dinleyicilerimiz, geçen hafta sizlere anımsatmıştık, söylemiştik. Türk tarihinin izi programında medeniyet kuran millet bağlamında Türkler, tarihimizden izler, olaylar, olgular, önemli evreler, portreler, Türk siyasi ve kültür tarihinde rol oynamış önemli figürler, Orta Asya'dan Balkanlara, Göktürklerden Cumhuriyete kadar uzanan bir dönem ve coğrafyada halkın belleğinde unutulmaya yüz tutmuş kültür ve tarih değerlerimiz bu programda hocamız Refik Turan'la birlikte ele alıyoruz. Sonra Anadolu'nun Türkleşmesinde çok önemli bir yere sahip, Türk İslam kültür ve medeniyetinin gelişimine katkıda bulunan bu savaşları, fetihleri, komutanlarımızı, hükümdarlarımızı, bu coğrafyanın kültür taşlarını, tarih çınarları olan kişileri, onların eserlerini Türk tarihinin izinde programında Profesör Doktor Refik Turan hocamızla bir yıl boyunca sizlere anımsatmaya, duyurmaya çalışacağız. Hocam böyle dedik ve geçen hafta da çok önemli bir olguyla başladık.
Evet.
Hep vurguladığınız gibi olay başka, olgu başka. Bunu siz bir olgu olarak değerlendiriyorsunuz. Türklerin İslam'ı kabulü ve ben şimdi size soruyorum. Satuk Burak'ın bu anlamda kimdir?
Türklerin İslamiyet'i kabulü, Türklerin tarihindeki en büyük olgu demiştik. Hani hatırlarsınız, yani daha büyüğü yok. Şöyle ki hani bırakın milletleri, geniş toplulukları, bir tek insanın bile, bir tek bireyin bile yani din değiştirmesi, hatta daha öte basit bir konuda kanaat değiştirmesi, yani ulaştığı bir yargıda hani kanaat değiştirmesi bile çok zor bir hadisedir. Hele hele hani din değiştirmesi olağanüstü bir husustur. Değiştiremez demiyoruz ama yani etrafa bakın, yani ne kadar nadir olduğunu dinleyicilerimiz de bunu kendi laboratuvarlarında tabiri caizse göreceklerdir. Çok basit bir şey söyleyeyim, yani kendi kendinize sorun, yani ben dinimi değiştirebilir miyim diye, yani böyle bu basit soru bile işin eski deyimle ne kadar muhal, yani ne kadar imkansız olduğunu gösterecektir. Yani insana gösterecektir. Ama burada biz hani şu konunun önemini işte açıklığa kavuşturmak için ifade ediyoruz. Yani düşünün, tarih boyu devletler kurmuş, pek çok medeniyetin mümessili olmuş, hani bir milletin din değiştirmesinden söz ediyoruz. Hatta daha öncesi içinde bulunduğu medeniyet, Bozkır'a biz medeniyet diyoruz, o medeniyetin de mümessiliyken bir başka medeniyete geçip orada da yoluna gene mümessil olarak, yani baş temsilci olarak devam eden bir milletten söz ediyoruz. Yani onun din değiştirmesinden söz ediyoruz.
Hocam,
hatta
bu
tarihte şöyle bir...
Hocam yani, bu ona önemli değil. Bir medeniyetten, bir medeniyete bir unsur olarak değil, sanki ona hakim olarak geçmekten mi?
Şimdi bu tabii tartışılır. Yani ona ne derece hakim...
Burası
yani,
ilginç hocam, evet.
Şimdi ama temsilci olduğu, mümessil olduğu muhakkak. Mümessil kavramını daha önce de izah etmiştik. Belki dinleyen, bizi takip eden izleyicilerimiz bunu hatırlarlar, yakından bilirler. Yani eskiden hani sınıflarda, bazı topluluklarda, cemiyetlerde mümessiller vardı. Yani başkan değil, mümessil. Yani başkandan biraz daha öte bir kavramdır bu. Her bakımdan, her yönden, yani o içinde bulunduğu sınıfı, grubu, işte cemiyeti temsil eden kişi demektir. Model kişi, örnek kişi aynı zamanda, ama ayrıca da onlara hükmeden, riyaset eden, başkanlık eden kişidir mümessil. İşte Türklerin de yani her medeniyetin mümessili var. O temel kural. Yani bu niye böyle demiyoruz biliyorsunuz yani şimdi. Bu böyle olduğu için yani şimdi. Neticede işte Türkler de İslam medeniyetine hep geçen işte Selçuklar konularında da bunu hep anlattık ve altını çizdik. Orada da mümessil idi Türkler girdikten sonra. Yani hatta bugün de bu mümessiliyet devam ediyor. Hani bundan övünç malzemesi çıkaralım, kibir malzemesi çıkaralım, tabiri caizse işte havalara zıplayalım anlamında kesinlikle söylemiyorum. Yani ama tarihin getirdiği nokta, kaderin çizdiği nokta budur. Yani bu bir tespit, basit de olsa bir tespit. Yani bugün işte mesela İslam topluluklarını, yani İslam medeniyet dairesine giren milletleri meydana getiren milletler bellidir. Yani hatta şu tespiti yeniden yapalım. İslam medeniyetini ilk kuranlar, yani ilk dinin sahipleri, yani o din içinde olanlar ve o yükümlülüğü yerine getirenler Araplardır. Arap milletidir. Yani Samilerin çok önemli bir kolu olan Araplardır. Başka kollar da var mı? Var tabii, daha küçük. Mesela Museviler de Samilerin, yani o bir geniş milletler tabanı vardır. Bu Avrupa'da da vardır biliyorsunuz. Slavlar vardır. Slavların içerisinde Ruslar daha temayüz etmiş bir millettir. Yani.
Sırplara göre, değil mi hocam? Tabii.
Tabii Sırplar var, Hırvatlar var. Yani hep Slavdır diğerler. Yani şey, Slovenler vardır. İşte ve Beyaz Ruslar deniyor biliyorsunuz. Yani bu şekil. Cermenlerin içerisinde aynı şekilde Almanlar yani temayüz etmiş ana koldur. Yani burada da böyle bir durum var. Araplar. İşte ilk temsilci, ilk mümessil onlar. Araplardan sonra Türkler aldı. Ama başlangıçtaki İslam medeniyetini kıran üç büyük milletten de burada yeri gelmişken söz etmek lazım. Araplar, Farslar ve Türkler. Mesela Orta Çağ'da, o İslamiyet'in yayılış yıllarında da aydın kesim diyebileceğimiz, tabir caizse işte en çok okuma yazma oranının yüksek olduğu millette bunların içerisinde Farslardır. O da ayrı bir tespit. Yani kastettiğim tabii 7. yüzyıl, 8. yüzyıl, 9. yüzyıl, yani hatta 10. yüzyıla kadar bunu belirtebiliriz yani. İşte ama enteresan bir şey, Farslar hiç mümessili olmadı İslam dünyasının, olamadılar. Hani niçin olamadılar? Yani İslam dünyasının mümessili olmak için kuvvetli devlet sahibi olmak lazım. Bu devlet sahibi olmak için de kurmak lazım tabii, yani böyle. Tabii kurarken de kurucu unsur olmak lazım. Yani şimdi hani mesela ilk Müslüman devleti kuran Hazreti Peygamber'dir. Yani Medine'de bu işte Hulefai Raşid'in döneminde devam ettirdiler. Arkasından işte Emeviler, Abbasiler şeklinde devam etti. Abbasilerden sonra işte Türklere geçti işte. Ve şimdi geliyoruz yani. Satık Buğrahan'a geliyoruz.
Evet hocam.
Yani bu Satık Buğrahan kimdir derken işte bu çerçevede Türklerin İslamiyet'i kabulü en büyük olgu dedik. Bu olgu, bir olguya baktığımızda Sedat Bey'in olayına da bakmamız gerekiyor. Bu olgunun olayı ne diyeceksiniz. Yani olgu biliyorsunuz bir zaman dilimler içerisinde, zamanlar içerisinde, bir süreç içerisinde değişik mekanlarda ve değişik zamanlardaki olaylar birbiriyle ilgili olaylar bütünüdür. Olaylar zinciridir.
Bir silsile olgu halinde.
Silsiledir.
Evet hocam.
Yani Türklerin Müslüman oluşu bir olgudur diyoruz. Türklerin Müslüman oluşunun olayı da en büyük olayı. Hatta başka olaylar da var da Satık Buğrahan denilen yani şahsiyetin Müslümanlığı.
Evet. Kimdir
yani,
hocam?
Yani en kırılma noktası. Tabii Türklerin Müslüman oluşunda daha başka olaylar da var. Yani şimdi işte Talas mesela savaşı 751'de meydana gelen Talas Savaşı. Yani yeri
burası
geldi,
önemli gene, hocam. Gene, evet.
İsterseniz kısa bir izah yapalım.
Lütfen yani hocam
751'de.
Buyurun.
Biliyorsunuz 750'de bu İslam devletinde iktidar değişikliği oldu. İktidar Emevi iktidarından Abbasilere geçti. Burada da yine bir ilginç ve önemli bir detaydan söz edeceğim. Yani iktidarı yapan arka plandaki iktidar Abbas oğullarına verildi. Abbas oğulları kim? Hazreti Peygamber'in en yakınlarında bulunan amcası Abbas'ın torunları. Yani büyük sahabilerden onun koruyucusu. Yani bir bakma biliyorsunuz Ebu Talip, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas. Yani bunlar büyük şahsiyetler. Yani Hazreti Abbas yoktu artık da ama onun torunları yani iktidara getirenler kim diyeceksin? Horasanlı Ebu Müslim ve arkadaşlar yani o da bir Türk. Yani şimdi tabii bu nereden böyle? İşte Türklerin savaş kültürü, askerlik kültürü, mücadele kültürü ne derseniz yani devlet kültürü bunu doğuruyor. Yani bu da kaçınılmaz bir şey. O var. İşte bu iktidara geldikten sonra Asya'da bir mücadele söz konusu oluyor.
Abbasi dönemindeyiz hocam, evet.
Müslüman Arapların da işte Budist veya işte evet bir çoğunluk Budist, Konfüçyüst, Konfüçyanist şeylerin ki Budizmin yorumlarından çıkmadır o da biliyorsunuz. Çinlilerin yani sarı medeniyet, kısaca sarı medeniyetiyle İslam medeniyetinin Asya kapışması vardır, mücadelesi vardır. Yani Asya'ya kim genelde hükmedecek? Asya'nın tabiri caizse lideri, patronu kim olacak? Siyasi yükümlülükten söz ediyorum. Çinliler mi? Sarı ırkın temsilcileri mi? Türkler mi? Affedersin Müslüman Araplar mı? İşte bunun için savaş haline geliyorlar. İşte bu savaşın odak noktası da Talas'tır. Talas Savaşı diye bir savaş yapılıyor. İşte bu savaşta İki taraf denk bir mücadele noktasına geliyorlar. Yani üçüncü gün, üç gün mücadele ediyor veya üçüncü günün sonunda bölgede daha henüz Müslüman olmayan Türk birlikleri Müslüman Arapların yanında savaşa katılınca denge bozuluyor ve savaş Müslüman Arapların tarafından kazanılıyor. Tarihe Talas Savaşı denilen bu savaş çok mühimdir yani tabii. İşte Türklerin Müslüman olmasıyla da yakından alakalı bir olaydır. Yani artık bütün Müslüman Arap ordularına demeyeyim de işte Müslüman ulemaya, yani Müslüman öncülere, kanaat önderlerine Türkistan yolları bu savaşla açılmıştır. Yani sadece ordu birlikleri daha önce yani Müslüman Araplar ordularıyla gelmişlerdir. O da ayrı bir konudur. Yani özellikle Kuteybe mi Müslüm diye bir komutanları var. Türklere çok sert davranıyor. Yani ama hatta duvara çarpmıştır. Yani böyle Müslüman olmamış demiyoruz Türkler ama çok zorlanmıştır yani Türkleri İslam'a davet konusunda. Şimdi bu burada bir yani yeri gelince gene atıf yaparız.
Talas'a
yani,
döneriz Talas. Hocam tekrar.
Talas'a evet. Ama Talas bir olay. Öte yandan bir de bir şahsiyet var. Yani bütün bu olayların içerisinde İslam Müslüman olma olgusunu doğuran başlıca olay, yine tekrar ediyoruz, Satık Buğrahan'ın Müslüman oluşu.
Deyip bir virgül atalım hocam. Ardından evet. Devam edelim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız değerli dinleyicilerimiz. Türk Tarihinin İzi programında.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 3421 ve 90312 463 3419.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Refik Turan hocamızla çok önemli olgular üzerinde. Ve hocam virgül atmıştık. Satık Buğrahan kimdir?
Satık Buğrahan gene Karahanlı Devleti diye kurulan, Türkistan'da kurulan büyük Türk devletlerinden birinin hükümdarıdır. Tabii Karahanlılar Devleti takriben kuruluş tarihi münakaşalıdır. Yani tarihin önemli sorularından biridir. Ama 9. yüzyıl içerisinde işte Uygurlardan sonra 840 Uygurların yıkılışını müteakip kurulan bir Türk devlettir. Yani işte Karluk Türkleri, işte bir içinde gene Uygurlarla irtibatlı bir işte Türk şehzadesinin kurduğu, içinde Karlukların, Yağmaların, Çiğillerin bulunduğu bir Türk devlettir. Karakteristiktir yani işte asker, bir tarafta işte adalet teşkilatı, mali teşkilatı, klasik Orta Asya kurallarına göre oturmuş bir devlettir. Aynı tarihte bir de işte İslam devletinin bugünkü İran temsilcisi hüviyetine Samanoğullar Devleti diye bir devlet vardır. Oğulları tabii Türkçe'de Samaniler diyelim yani. Samaniler aslen İran unsur olan bir hanedandan bir devlettir. Onunla komşu olmuşlardır. Ve Karahanlıların başlangıçtan itibaren iki büyük mücadele cephesi vardır. Bir tarafta bu Müslüman Samanlılar, bir tarafta da Çinlilerle, yani doğudaki Çinlilerle. Ama Çin, demin söylediğimiz o Talas'la biraz tabiri caizse tırnakları sökülmüştür. Yani artık daha batıya doğru gelememiştir. Yeri gelmişken ifade edelim, yani bugün de Çin hala daha bir tehdittir. Yani bunu belki hani siyaseten söylemek, siyaset adamlarımızın söylemesi ne derece doğru ayrı. Ama
biz stratejisi bir, yani bu değil mi hocam yani? Evet.
Tehdittir yani evet. Bugün. Hani Doğu Türkistan'daki vatandaşlarımızı maalesef yani
soydaşlarımıza yani, evet hocam
yani çok ağır baskılar kurmaktadır ve Çin'in yani hatta gelecek zaman içerisinde belki dengeler bozulursa dünyaya da bir tehdittir. Orada bütün hırpalanmışlığa rağmen, bütün yıpranmışlığa rağmen oradaki Doğu Türkistan'daki Uygur varlığı buna bir sigortadır. Yani bunu da sadece yani Türk ve İslam dünyası açısından demiyorum. Bütün dünya için burada bu tespitte
bütün
yapalım.
Bütün maskeye rağmen de hocam varlığını kararlamış. Evet.
Yani oradaki bir bakma Allah yardımcıları olsun. Yani
katliama doğuruyorlar hocam. Yani evet.
Oradaki vatandaşların, soydaşlarımızın, yani kültürdaşlarımızın yani maalesef yani ağır bir durumdalar. İşte ama o tarihte işte Karahanlı Devleti'nin böyle bir şeyi var. Bu bilinen ilk hükümdarları Bilge Kül Kadırhan. Yani onun arkasından Bezirhan diye bir hükümdar var. İşte onun oğlu Satık Buğrahan. Ama Satık Buğrahan hemen hükümdar olmuyor. Yani çok erken yaşta işte annesi ölüyor. İşte baba ölünce amcası Oğulcak Han diye bir han daha var. Onun hükmü altında bir şehzade olarak hayatını tamamlayan veya işte hayatını idame ettiren bir şehzade. Yani Tabii bu dönemde Karahanlı şehzadelerine, eski Orta Asya geleneği Tekin de denmektedir. Ama Satık Buğra Han, Satık Buğra Tekin veya Satuk Tekin'e rastlamadım ben. Yani yalnız Tekin diyorlar. Yani başka
bir sıfat olarak bir, hocam değil mi? Evet.
Tekin her yerde bazen komutan anlamında da kullanılıyor. Tekin, Tiğin, Teğin,
Tigin.
Tigin şeklinde bir ünvan da var. Yani onu belirtelim. Şimdi üzerinde durulacak nokta bu diğer Karahanlı hükümdarlarına göre farklı bir yönü var. Bir, bunun tabii efsanevi, menkıbevi bir kimliği var. Bir de siyasi bir kimliği var. Yani böyle. Tabii bir siyasi kimliğin tarihi yazılırken işte menkıbeler tümüyle inkar edilmiyor. Yani efsaneler denince tümüyle işte yok farz edilmiyor. Ama tümüyle de doğru kabul edilmiyor. Yalnız burada üzerinde duracağımız nokta şu: efsanelerin bazen gerçeklerden çok öte insanlar üzerinde inanmışlık doğrusunda tesirinin fazla olduğu. Bugün de böyle yani.
Daha etkili hale
geliyor. Tabii daha etkili hocam, yani evet. Bazen hani gerçeği anlatırsınız insanlara, o kadar etkili olamazsınız Sedat Bey. Ama hani efsane daha etkilidir. Dolayısıyla Satık Buğra'nın diğer bir kere bu noktadan hareketle diğer Karahanlı hükümdarlarından bir ayrıcalığı var. Bir fevkaladeliği var. Yani buna hani hükümdar da evet diyorlar ama aynı zamanda işte evliyaydı diyor yani halk. Yani hatta evliyalar ötesi görülüyor. Bu açıdan fevkalade menkıbeler söylenmiş hakkında. Tarihi kaynaklara geçmiş yani böyle kaynak bilgisi olarak da. Hani doğru mu yanlış mı? Hani dinleyicilerimiz karşımızda
değil. Bilemeyiz değil mi hani, hocam? Yani,
hani, bunu, evet. Yanlış diyemeyiz. Yani, evet. Böyle. Yani ama tarih metodolojisi açısından biz bunu şu menkıbedir, şu efsanedir demek zorundayız. Yani direkt doğrudur demenin ötesi. Ama yanlıştır da demiyoruz yani. Şimdi
ayırabiliyoruz ancak. Evet. Evet hocam.
Yeri gelmişken ifade ederim. Bu inançlara hassasiyet bugün de öyledir. Çok üst düzeyde olmalıdır. Yani inanç konusu çok farklı bir şeydir. Yani inançlara saygı diyoruz. Ama Fransa'da bir dergi çıkıyor özgürlük adına. Yani istediği saygısızlığı yapıyor. Tamam, orada yani elbette öldürülenlere hepimiz kabul etmiyoruz. Hepimiz
hocam burada,
yani
burada bir soru
ama,
var.
Ama saygısızlık başka bir şey. Saygısızlığa özgürlük olmaz.
Almanya'dan
saygısızlık,
hocam, evet.
Edepsizlik hürriyeti olmaz. Yani dünyanın her yerindeki temel kural budur.
Hocam Almanya'dan tam bu konuda bir dinleyicimizin sorusu var. Şimdi Neslihan aktardı. 40 yıldır yurt dışındayım. Bugün birileri çıkıp Vatikan'a küfredebiliyor mu? Onu rencide edecek davranışlarda bulunabiliyorlar mı? Fransa'daki o dergi bugün yine benzer karikatürleri yayınladı. 1,5 milyon insana küfrediyorlar. 1,5 milyar demek istiyor zannediyorum dinleyicimiz. Küfrediyorlar. Düşünce özgürlüğü diyorlar. Bir deli çıkıp katliam yapıyor ve bütün olanlar yine biz Müslümanlara mal ediliyor. Ben bir sineği bile öldüremiyorken nasıl cinayet işleyebilirim? Bana bu gözle nasıl bakılabilir? Zaten kötü gözle bakıyorlardı. Bugünden sonra her şey daha da kötüleşecek. Bizim emeğimizi ve zenginliğimizi sömürerek bizi bu duruma düşüren yine Batı'dır. Bizim başımızda bunlara cevap verecek bir lider niye yok? Biz niye sahipsiz bırakıldık? Bize kim sahip çıkacak? Biz Müslümanlar ne olacağız burada diye dertlenmiş hocam.
Evet, aynen öyle. Dinleyicimiz yani dertlenmiş. Evet. Yani bir, tabii işi bir çaresizlikle, çaresizlik cümlesiyle ve soru cümlesiyle bitirmiş. Ama öncelikle oradan belirtelim. Hiçbir şeyin çaresizliği yoktur.
Umutsuzluğa yer
yoktur. Umutsuzluğa yer yoktur. Evet. Her şeyin bir çaresi vardır. Elbette yani oradaki ben özellikle hani Türklerin ve Müslümanların öteden beri yani şimdi değil bu. Yani son 15-20 yıldır zor durumda olduklarını gözlüyorum. Zaman zaman Avrupa'ya gittiğim seyahatlerde bazı işte toplantı ve faaliyetlerde bunu görüyorum. Yani böyle bir hazırlık vardı. Yani bu bir medeniyet çatışması. Yani işte siyasilerimiz hani medeniyetler buluşması belki istenen bu ama öyle olmuyor. Yani şimdi maalesef hani barışma niyetinde olmayan bir medeniyet var karşımızda. Yani sürekli savaş halinde. Çünkü bu da Batı medeniyeti. Yani bu Batı medeniyetinde sahipleri var. Hani kimler diyeceksiniz? İşte İngiliz milleti, Fransız milleti, Alman milleti. Bunun ortaklaşa doğurduğu Amerika Birleşik Devletleri ve müştemilatı sayılan devletler, ülkeler neyse yani bu Batı medeniyetini temsil ediyor. Bu medeniyet 20. yüzyıl başında işte özellikle İslam dünyasına yönelik de sayılan büyük bir galibiyet aldı. Büyük bir galibiyetin arkasından müessiriyet aldı ve dünyaya hükmetti. Bu galibiyetin sonucunu ve hükmetmenin avantajını kaybetmek istemiyor elinde. Ve aynı dinleyicimizin dediği gibi hani ben bütün bunların kumpas ve tuzak olduğuna yerden göğe kadar inanıyorum. Hani Müslümanlarda suç işleyen yok mudur? Vardır elbette.
Vardır
yani.
Tabii.
Ama hani bu tür olayların öyle olduğu yani daha çok hani polisiye ve istihbari bir takım tuzak olaylar bunlar. Yani kolay bir şey değil. Yani sıradan öyle sokak vukuatı değil. Hani ona ben de inanıyorum. Hatta hangi gazeteciye, hangi akl eren insana da sorsanız, hangi polise bu mevzuda fikir yürüten uzmanı da konuştursanız bunun böyle olduğunu kabul ediyor. Hatta o akşam gazeteci arkadaşlarından birisini tesadüfen dinledim ben. Yani bakın dedi yani bu işi yapanları yarın belirleyecekler ve Fransız emniyet kuvvetleri açsınlar baksınlar bizim televizyon arşivlerinden birinde vardır. Bunu öldürecek dedi yani bu kehanet falan değil. İnanılmaz bir şey. Hakikaten ertesi gün iki kardeş yaptı diye öldürüldü geçti yani böyle şimdi. Hani öldürmesin mi bilmiyorum suçları varsa idam edilsin tabii yani bir şey.
Yargılandıktan sonra
ama
hocam evet.
Yani hiç sorgu fırsatı bile düşünülmeden garabet üstüne garabet tabii yani şimdi elbette bunun çaresi. Tabii İslam dünyasının önce yani medeniyetler nasıl medeniyete dönüşüyor biliyor musun? Yani Wildurán da bir ben yakalamıştım. Yani bir inşallah bir eser hazırlıyorum bu konuda. İşte büyük kurdukları büyük bir devlet vasıtasıyla medeniyete dönüşüyorlar. Yani İslam dünyası da bu devleti yakaladığı an ki o noktada değil. Ama geri bir noktada da değil yani böyle elbette çok darbe üstüne darbe yiyor. Yani geçen de bir yazı okudum ben ve afalladım. Son 15 yılda yani dünyada bu tür iç savaş, ayaklanma, terör, kumpastan ölen İslam dünyasında ölenlerin sayısı 12,5 milyona bulmuş. Yani düşünün yani burada 12 kişi diyoruz 12,5 milyon, milyon kat. Sedat Bey'in yani böyle kılları kıpırdamadı.
Hala da devam ediyor.
Böyle şimdi tamam bu var. Yani Paris'i bu bir cinayet mi? Cinayet. Tamam katliam mı? Katliam. Kabul ediyoruz ama öte yanda da bir 12,5 milyon insan öldü. Yani böyle yani ya buna da bir göz kırp. Buna da azıcık bir fikir yor. Azıcık üzül. Ne bileyim yani kaygı edin. Hayır yani böyle ille de hani kendi doğrusuna bakıyor. Ama maalesef. Tabii bu dünya, yani biz demiyoruz, yani dünya bu konuda bir kısır döngüye de yakalanmış durumda. Ama hani dinleyicimiz müsterih olsun. Öncelikle birey birey ayak üzerinde durmak, hani eski deyimle teyakkuz halinde olmak.
Sabırlı arkasını, olmak
sabırlı
hocam.
Olmak, evet. Akıllı olmak, güçlü olmak. Yani yoksa üstesinden gelinemeyecek bir şey yok. Yani ben geçen de bir katıldığım televizyon programında bunu belirttim. İyi biz de hayat planı kurar ve ona göre gayret oluşturursak biz göremezsek çocuklarımız görür. Yani hiç hani uygun yolu, kurtuluş yolunu yani düzgün yolu. Yani bu dünyada her noktada bize yer var. İşte bu Karahanlar devleti hani dün işte mevzu olan 16 Türk devletinden de biri. Yani belki dünyada hani bu millete bu yönden de rakip yok Sedat Bey'im. Yani böyle.
Bir de bu işte, var değil mi hocam?
Bir de bu var yani evet. Şimdi böyle. Şimdi çok şükür bir devletimiz de bugün de var. Ve yoluna devam ediyor. Yani hiç onun için hayıflanacak hiçbir şey yok. Yani ama öyle yatacak, işte gaflete düşecek, uyuyacak bir durum da yok. Yani o bakımdan hak veriyorum ama dikkatli olması bu hususlarda ümit var olacak çok nokta olduğunda belirterek biz gene konumuza dönelim isterseniz.
Derken hocam bir dakikamız kaldı. Satuk Burhan'a ilişkin.
Satuk Burhan evet. İşte en azından kamuoyunun hani ben siyasi şahsiyeti şuydu, menkıbevi şahsiyeti buydu demiyorum. Satuk Burhan kamuoyunun kabul ettiği Türk tarihinde mucizevi şahsiyetlerden birisi. Hani bu öyle mi değil mi bilmiyoruz.
Ama
yani böyle ama kamuoyu bunu böyle kabul ediyor. Yani hani bugün moda bir deyim var ya algı diye yani böyle. Tabii algı kelimesi artık müspet olumlu anlamını kaybediyor. Ben bunu olumlu anlamda söylüyorum. Yani böyle bir yönü var Satık Burhan'a. Biz önümüzdeki haftada yani Satık Burhan'ı anlatarak gene yani topyekün işte Türk tarihinin izindeki konusunu işlemeye devam edelim.
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Refik Turan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Sağolunuz. Ve değerli dinleyicilerimiz önümüzdeki hafta yine kaldığımız yerden devam etmeyi, birlikte olmayı umuyoruz. Türk Tarihinin İzinde programında şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.